Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEB için Fidyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Fidyos. Eserin adı Kahire Olayı. Yazarı Olen Steinhauer. Özgün adı The Cairo Affair. Çevirmeni Irmak Gümüşbaş. Türü roman. Matbuat Yayın Grubu. 1. baskı 13-11-2015. ISBN numarası 978-605-9749-04-6. Bu kitap 520 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ocak 2025. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde sadece bir silüet olarak Kahire'nin görüntüleri var ve sol tarafında da bir minarenin silüeti. Arka kapak. Kahire olayı. Amerikalı diplomat Emmett Cole, Budapeşte'de karısının tam da ihanetini itiraf ettiği bir akşam yemeğinde vurulduğunda, ardında pek çok soru işareti ve dul bir eş bırakmıştır. Eşini kaybeden Sophie Cole, bu cinayetin gizemini çözmek için Emmett'in görev yaptığı bir önceki durakları Kahire'ye döner. Arap Baharı'nın bir kasırga misali önüne çıkanı devirdiği, Mısır'dan sonra sıranın Libya'ya geldiği bir dönemde Sophie kendini istihbarat teşkilatlarının ikili oyunlarının tam ortasında bulur. Bulmacanın parçalarına CIA ajanı Stan Bertoli ve CIA'in kirli işleri için kullandığı John Calhoun da eklenince bütün işaretler tek bir noktayı göstermeye başlar. CIA'in Kaddafi rejimini devirmek için oluşturduğu Stumbler projesini. Bilgi toplama stratejileri. İlk kaçırma eylemi 19 Şubat 2011'de öfke gününden 2 gün sonra gerçekleşti. Takip eden 72 saat içinde Brüksel, Paris ve New York'ta da benzeri eylemler gerçekleşti. Yalnızca 3 gün içinde politik olarak aktif olan sürgündeki 5 Libyalı ortadan kaybolmuştu. Yusuf el-Cubali, Abdurrahim Zargun, Valet Belhaç, Abdülcelil ve Muhammed el-Keyb. Bu adam kaçırılma haberlerinin her biri Langley'e alışıldık yollardan ulaştı. Dipnot, Langley, Amerika'nın Virginia eyaletinde CIA'in merkezinin bulunduğu şehir. Bu sebeple bu şehrin adı CIA kısaltması yerine sıkça kullanılmaktadır. Kuzenlerden gelen durum güncellemeleri, ele geçirilen e-postalar, haber güncellemeleri ve aile ile iş arkadaşlarından alınan endişeli haberler biçiminde. Ama bilgisayar algoritmaları nasıl olduysa bunların büyük olasılıkla tek bir olayın parçaları olduğunu gözden kaçırdılar. Bağlantıyı görebilen tek kişi Bilgi Toplama Stratejileri ve Analizleri Bürosu'ndan bir araştırmacı Cibril Aziz oldu. Kendisi de aslen bir Libyalı olan adam, başkalarının gözden kaçırdığı bağlantıları bulmakta ustaydı. Bu şevki kimi zaman aslında olmayan bağlantıları bulmasına neden oluyordu. Cibril orijinal merkez binası dedikleri binada ancak 3 kişi alabilecek büyüklükte bir ofiste çalışıyordu. 1991 yılında bir müteahhit cezaevini andıran 1950'lerin mimarisindeki binanın 2 duvarını yıkarak bilgi toplama stratejilerinin tüm Kuzey Afrika çalışanlarını bir araya getirmişti. Cibril bu uzun odadaki her biri bölme duvarlarının arkasında yarı gizlenmiş, arada sırada odanın başındaki eski kahve makinesinin başında toplanıp ancak ayaklarının ucuna yükseldiklerinde görebildikleri tek manzara olan kalabalık park yerini görmelerini engelleyen orman gülü çalıları hakkında şakalaşan 15 analistten biriydi. 33 yaşındaki Cibril bilgi toplama stratejilerindeki en genç analistti. 22 Şubat Salı günü kaybolma olaylarını görmeden önce Cibril öğlen tatilini karısı İnaya'nın hazırladığı yemeği yiyerek ve Muammer Kaddafi'nin az önce yayınlanan ve bir saatten fazla süren Fareler ve Ajanlar ve Fareler ve Kediler ve hapı yutan farelerle ilgili saçmalamalarının çevirisini kontrol ederek geçirdi. Eğer Kaddafi'nin peşinden gelmezlerse kimin peşinden gidecekler? Sakallı bir adamın mı? Mümkün değil. İnsanlar bizimle birlikte, bize destek oluyorlar. Bunlar bizim insanlarımız. Onları ben yetiştirdim. Her yerde Muammer Kaddafi'yi destekleyen sloganlar atıyorlar. Bu can sıkıcı işi bittikten sonra içini rahatlatacak olumlu bir şeyler bulmak umuduyla Libya ile ilgili gelen raporlarla avunmaya çalıştı. Kayıpları da o zaman gördü ve haklarında yazılanları okuyunca kafasında bir ışık çaktı. Bir diktatörün gevelediği fantezilerden sonra bu apaçık bir gerçekti. Orada hiçbir şey yokken bir bağlantı yakalayan bir araştırmacı gibi heyecanlanmıştı. Dahası da vardı. Stumbler vardı. Dipnot, Stumbler İngilizce beceriksiz demek. Çevirenin notu. Cibril doğrudan amirine ulaşmak için koridorda yürümek, kendisini keskin dezenfektan kokusuna hazırlamak, gürültülü bir dizi merdiveni çıkmak ve Jake Copeland'ın bekleme odasında beklemek, çoğu kez patronun komutlarını bekleyen Avrupa ve Güney Amerika bölümlerinden araştırmacılarla konuşmak zorundaydı. Dünyadaki mevcut durumdan dolayı Asya bölümü kısa bir süre önce Copeland'ın üstüne rapor vermeye başlamıştı. Bu nedenle haftalık raporların ötesinde kimse dünyanın o bölgesinde ne olduğundan pek haberdar değildi. Copeland'ın masasına her biri fotoğraflı 10 satırlık bir biyografi ve ortadan nasıl kaybolduklarını anlatan 5 sayfayı yayan Cibril başladılar dedi. Copeland başladılar mı diye sordu. Stumbler, Jake, başladı. Sakinleş, bir nefes al. Cibril nihayet oturarak koyu tenli uzun parmaklarıyla her bir yüzü tek tek işaret etti. 1, 2, 3, 4, 5. Tam da planda belirtildiği gibi hepsi gitti. Bu plana göre birinci adım. Copeland kaşlarını çatarak avucunun içiyle bir gözünü ovuşturdu. Cibril gelen postalarını kontrol et dedi. Sana bir rapor gönderdim. Copeland arkasına yaslanarak e-postasını açtı, Cibril'in raporuna göz attı. Oldukça uzun değil mi? Ben beklerim. Copeland iç geçirerek okumaya başladı. 22 Şubat 2011 rapor, konu, Libyalı sürgün hareketlerinde beklenmedik gelişmeler. Londra, Yusuf El Cuvali, 19 Ocak günlerinden sonra Libya Özgürlük ve Demokrasi Cephesi'nin LÖDC diğer üyeleriyle Momo'da, yani Heddon Caddesi öğlen yemeği yedikten sonra muhtemelen Clapham'daki evine gitmek üzere güneye giden Piccadilly hattına bindi. MI5'in paylaştığı istihbarata göre kameralar trende üzerinde kalın kapitone bir palto olan yaklaşık 1.80 boyunda bir adamın El Cuvali'ye yöneldiğini kaydetti. Arap görünüşlü, tabiyeti saptanamamış kısa bir konuşmadan sonra iki adam Waterloo istasyonunda inip yürüyerek siyah bir Ford Explorer'ın yaklaştığı York Caddesi'ne ilerlediler. Yer üstündeki kamera kayıtlarında tahminen Explorer'ı beklemeyen El Cuvali'nin tereddüt ettiği görülüyor. Ancak kısa bir konuşma daha yaptıktan sonra iki adam arabaya bindiler. Yusuf El Cuvali'den o zamandan beri haber alınamadı. Araştırmalar Explorer'ın bir gece önce çalındığını gösteriyor. Araç iki gün sonra Güney Croydon'da terk edilmiş ve parmak izleri temizlenmiş bir şekilde bulundu. Brüksel. Benzer bir olayda Abdurrahim Zargun, Birleşik Libyalılar, 20 Şubat'ta Paris du Petit Salon'da daha ufak tefek koyu tenli bir adamla birlikte bir otobüse bindi. Zargun da şimdi kayıp. Paris. Henüz adı konmamış bir sürgün ağı oluşturmaya çalıştığı rivayet edilen LÖDC'nin eski kurucu üyelerinden Valet Belhaç 20 Şubat günü ortadan kayboldu. Nasıl kaybolduğu ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmuyor. Manhattan, Dün, yani 21 Şubat, iki kişi Özgür Libya örgütünden ÖLÖ, Abdelcelil ve Muhammed El-Kaib, Long Island'da bir düğün kutlamasında görüldüler. Birlikte Manhattan'a dönerek El-Kaib'in Lexington ve 89. Cadde köşesindeki dairesine gittiler. Bir saat sonra ayrıldıklarında yanlarında görünüşü Londra'da Yusuf El-Cuvali'ye yaklaşan adam olduğunu düşündüren bir kişiyle birliktelerdi. Yaklaşık 1.80 boyunda Kuzey Afrikalı görünümlü, pardesülü bir adam, birlikte kuzeye Bronx'a giden metroya bindiler. Sonra Kingsbridge Heights'a giden BX32 otobüsüne bindiler. Tahminen otobüs son durağa varmadan önce kameralarla takip edilmeyen aradaki 4 duraktan birinde indiler. 16 saattir kayıplar. Değerlendirme. Bu öğeleri bir perspektife oturtmak için Libya'daki ayaklanmanın muhtemelen zirve noktalarından birine eriştiğini dikkate almak gerekiyor. İlk kaybolma olayından 48 saat önce Libyalılar Bingazi'de Muammer Kaddafi rejimine tepkilerini göstermek amacıyla öfke günü için sokaklara çıktılar. Libya hükümetinin tepkisi şiddetli önlemler almak oldu. Kuzey Afrika'dan haberler sızdıkça benim de bir üyesi olduğum sürgündeki Libyalı topluluklar endişe içinde yaşıyor. Yukarıda adı verilen kişiler uluslararası Kaddafi karşıtı hareketin bel kemiğini oluşturuyorlar. Aslında her birinin adı 2009'da tarafımca hazırlanan rejim değişikliği teklif taslağında onaylanabilir ama henüz onaylanmamış Stumbler yer alıyordu. Eğer bu 5 kişi harekete geçilirse büyük bir plan işlemeye başlamış demektir. Yukarıda verilen sınırlı bulgulara göre 2 olasılık var. A. İttifaklar. Farklı sürgün grupları ÖLÖ, LÖDC, BL arasında gizli bir anlaşmaya varıldı veya birlikte bir halkla ilişkiler cephesini harekete geçirmeye ya da bilfiil Libya'ya girmeye hazırlanıyorlar. B. Teşkilat mevcudiyeti. Stumbler 2009 yılında resmi olarak reddedilmiş olsa da kendi teşkilatımız ya da bağımsız çalışan bir bölüm. Libya'da genişleyen bir başkaldırının başlamasıyla planı harekete geçirmek için doğru zaman olduğuna karar vererek sürgündeki bu önemli şahısları gizlice bir araya getirmeye başlıyor. Yukarıda adı geçen gruplar arasındaki geçmişe dayalı husumet göz önüne alındığında ittifaklar olası gözükmüyor. Üç grup da Kaddafi yönetimine son vermek isterken ideolojik farklılıkları nedeniyle Kaddafi sonrası Libya ile ilgili vizyonları arasında uyuşmazlık var. Gene de tercih edilen senaryo ittifak yapmaları olurdu. Teşkilat mevcudiyeti potansiyel olarak daha olası gözükse de bu analistin düşüncesine göre felaket olacaktır. Stumbler bu büroda hayat buldu ancak belli bir döneme mahsus bir üründü ve Arap Baharı'nın doğuşuyla bu dönem sona erdi. Orijinal planın tatbiki ile ilgili itirazlar devam etse de şimdi Bingazi'de diktatörü devirmek isteyen Libyalıların öldüğü haberleri Amerika'nın yapacağı bir saldırı. Yani Amerikalı askerler ya da ABD'nin sürgündeki toplum içinden özellikle seçeceği liderler aracılığıyla haklı olarak Libya devrimine müdahale olarak değerlendirilerek Kaddafi rejiminin güvenilirliğini artıracak, sonrasında gelecek tüm Batı yanlısı hükümetler gayrimeşru kılacaktır. Cibril Aziz, KKK, APDB. Dipnot, KKK, APDB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri Personel Daire Başkanlığı. Çivirenin notu. Yaklaşık bir haftadır canını sıkan sırt ağrısını hafifletmeyi uman Jake Copeland geriye yaslandı. Sırt ağrısı ve hemoroidler. Partilerde merakla istihbarata geçen bir hayatın nasıl olduğunu soran arkadaşlarına işini böyle tarif ediyordu. Bu pozisyonda 2 yıldır görev yapıyor, yeni yönetimle çalışıyordu ve bu zaman süresince çok sayıda araştırmacının çılgınca mesnetsiz teorilerle kendisine geldiğini görmüştü. Cibril de diğerlerinden daha mantıklı değildi ama zeki ve sadıktı. Çoğu araştırmacısının aksine sahada deneyimliydi. Gene de sürgündeki Libyalı bir ailenin çocuğu olan Cibril'in bölgede kişisel çıkarları vardı ve duygularını göz ardı edemiyordu. Şimdi de karşısına bununla çıkıyordu. Stumbler'a, ben ne diyordum? Stumbler'ı harekete geçirdiler. Geçirdiler derken? Bizi kastediyorum ve bu etik olarak tiksindirici.
Bu senin planındı Cibril.
Evet, bu 2 yıl önceydi ve o zaman için yapılması gereken doğru şeydi. Şimdi değil, artık değil.
Copeland yanıt vermeden önce uzun süre dikkatle onu inceledi. Cibril'i severdi. Adam saplantılıydı, öngörüsüzdü. Gene de planları ve tasarıları genellikle küllerin arasındaki ufacık bir pırlanta gibi bir miktar ihtişap barındırırdı. Bunu bulup ortaya çıkartmak ise Copeland'ın işiydi. Cibril, Aziz'le çalışmak nadiren sıkıcıydı.
Eğer iddia ettiğin gibi bunun arkasında biz varsak bunu neden bana getirdin?
Onları siz durdurabilirsiniz, bizi durdurun.
Gerçekten bu kadar nüfuzlu olduğumu mu sanıyorsun?
Genç adam tereddüt etti. O zaman beni gönder.
Libya'ya mı? Asla. Savaş bölgesine gidemezsin.
Cibril girişkendi ancak aptal değildi. Yapılacak bir şey olmadığını biliyordu. Nihayet başıyla onayladı.
Haklısın Jack. Elimde somut bir şey yok. Ama bir şey var. Sen de katılıyor musun?
Bir şey olduğu kesin. Olmadığını söyleyemem. Ama eğer...
Cibril, yani bunu araştırmalıyım dedi.
Copeland aniden sırtına saplanan ağrıyı rahatlatmak için alt dudağını ısırdı.
Devam et.
Bir uçak bileti için onayına ihtiyacım var.
Trablus'a uçamazsın.
Budapeşte.
Budapeşte mi?
Cibril başıyla onayladı. Yalnızca bir görüşme için, kısa bir konuşma. Sonra sana neler olduğunu söyleyebileceğim.
Kiminle görüşeceğini sorabilir miyim?
Konsolos yardımcımız Emmet Cole.
Onun bununla nasıl bir bağlantısı olduğunu sormaya korkuyorum.
Bana güvenmiyor musun Jake?
Copeland ona güveniyordu. Bu nedenle Cibril'in başa dönerek Stambler'ın büyükelçilikler ve devlet dairelerini dolaştıktan sonra reddedilerek kendilerine dönüşünü anlatmasını dinledi. Cibril Copeland'ın rızasını bürokratik olarak savunabilmesi için bir bağlantı kurmaya çabalıyordu. Nihayet Copeland, Cibril Aziz'in 2 gün sonra ödemesi araştırma bütçesinden yapılmak üzere Macaristan'a uçuşunu onaylayan bir not yazarak sekreterine iletmek üzere Cibril'e uzattı. Cibril, teşekkür ederim efendim derken Copeland, adamın kendisine en son ne zaman efendim diye hitap ettiğini düşündü. Belki de hiçbir zaman.
Cibril'i öğleden sonra bir kez daha paltosu sağ kolunun üzerine atılmış otoparka doğru yürürken gördü. Birbirlerini yalnızca başlarıyla selamladılar. Ancak genç adamın mutlu olduğunu görebiliyordu. Tekrar harekete geçmişti. Tüm araştırmacılar böyle değillerdi. Ancak Cibril daha önce sahanın tüm pisliğini tatmıştı. Çoğu meslektaşının aksine yabancıları ülkelerine ihanete ikna etme konusunda deneyim edinmişti. İnsanlara bunu nasıl yapacağını bir kez öğrenince aldatmanın tadını alırsınız. Sıkıcı ofis duvarları, halı kaplı bölmeler ve bilgisayar ekranları artık sizi tatmin etmez.
Dürüstlük de.
1. ayrımın sonu. Sayfa 14.